Ayrım 17.
Beraberliğimiz ilk günkü çizgisinden sapmadan ikinci yılını doldurmak üzereydi. Hala yüz yüze gelip buluşamamıştık. İleriye doğru attığımız tek adım ailelerimizi de az çok işin içine katmaktan ibaretti. Babam dışında tüm yakınlarım, arkadaşlarım haberdardı durumdan. Merve'nin de annesinden sonra teyzeleri, yengesi ve arkadaşlarıyla tanışmıştık. Yüz yüze değil, telefon ya da internet yoluyla. Kız kardeşim Nilay gidişattan hiç hoşnut değildi. Durup durup bu işin altında farklı şeyler var diye uyarıyordu beni. Deli misin sen? Diyordu. Bu zamanda zincirle bağlasan kızı sevdiğiyle buluşmasını engelleyemezsin. Haklıydı. Ben de biliyordum ilişkimizin kimselerinkine benzemediğini. Büyü yapmıştı birileri sanki. Gözlerimi, dilimi bağlamışlardı. Hipnoz altındaydım sanki. Algım, çalgım, mecnunlar gibi dolanıp duruyordum ortalıkta. Arada bir damarım tutup öfke krizine girdiğimde, "Yeter artık!" diye isyan bayrağını çektiğimde, değişik yöntemlerle beni yatıştırmayı çok iyi beceriyordu Merve. Kimi zaman MSN adresimi verdiği bir arkadaşını koyuyordu araya. Sözüm ona, gönüllü aracılık yapan o arkadaş, "Delikanlı kızdır!" diye başlayıp abartılı övgülerle göklere çıkarıyordu Merve'yi. Beni anlayışlı olmaya davet ediyordu. Ne yapsındı kız? Ailesine söz geçiremiyordu işte. Kimi zaman da kendisi çıkıyordu karşıma. "Canıma kıyacağım," diye tehditler savuruyordu. "Pişman olacaksın sonra." İster istemez yatışıyordu ortalık. Kendisine zarar verirse ne yapardım ben? Düşünmek bile istemiyordum. Bu arada kontrollü telefonunun yanında 532'li bir numaram daha vermiştim bana. Avuntu niyetine. Sık dışını diyordu. Hiçbir şey olmazsa yazın Bodrum'da buluşuruz. Ağzıma sürülmüş bir parmak bal niyetini uzunca bir süre idare edebilirdim bunlarla. Beraberliğimiz üçüncü yılını doldurma yolunda dolu dizgin ilerlerken bedensel yakınlaşma dışında birbirlerine aşık evli çiftlerden farkımız yoktu. Hatta aramızdaki sıkı iletişimle onlara kafa bile tutabiliyorduk. Sabah günaydınla uyanıyor, gecenin üçüne kadar aralıklı konuşmalarla her anımızı paylaşıyor, iyi geceler dilekleriyle uykuya dalıyorduk. Kendi aramızda evlenmiştik sanki. Kendimi öylesine evli gibi hissediyordum ki çevremdeki dişi cinsiyle zerrece ilgilenmiyor, kimseyle özel anlamda görüşmüyordum. Arkadaşlarımın dışarı çıkma tekliflerini bile geri çevirir olmuştum. Gece kulübüne, yemeğe, kafa dağıtmaya gitmiyordum onlarla. Bu masum dost buluşmaları bile Merve'ye aldatmakla eş anlamlıydı benim için. Hiçbir evli erkek sadakat konusunda elime su dökemezdi. Beni internet sitesine kaydederek istemeden de olsa bu maceraya itekleyen arkadaşlarım son derece huzursuzlardı. Suçlu hissediyorlardı kendilerini. Madem bizim yüzümüzden olduğu temizlemek de bize düşer mantığıyla beni vazgeçirmek için her fırsatta beyin yıkama çalışmaları yapıyorlardı. Grup halinde işlerime geldiler bir gün. "Deli misin oğlum?" la başlayıp "Kafayı sıyırmışsın sen." ile devam eden bir yığın söz kalabalığı. "Bunca zamandır kaçtığına göre kesinlikle evlidir bu." diye kestirip attı biri. "Olamaz." diye karşı çıktım. "Sabahlara kadar beraberiz. Kocası olsa her dakika benimle konuşabilir mi? Yüzüne bakılmayacak kadar çirkindir belki." "Olsun. Görüntüsü umurumda değil. Ben onun ruhunu sevdim. 60 yaşında geçkin bir macera düşkünü olmadığı ne malum? Yaşın da önemi yok benim için. Hem öylesine genç, öylesine cıvıl cıvıl bir sesi var ki. 120 kiloluk bir genç irisine ne dersin? Fiziği önemli değil dedim ya." Ne dedilerse göğsümü siper edip savundum Merve'yi. Merve'yi ve aşkımızı. Ancak bu dost uyarılarıyla içimde oluşan ya da eskiden beri mevcut olup da birilerinin körüklemesiyle canlanan kuşkularımı su yüzüne çıkarıp öfke katsayımı eklemekten kendimi alamadım. Ve bir kez daha dikildim Merve'nin karşısına. Öncekilerden çok daha kararlı ve kızgın. "Aptal yerine koyduğun yeter," diye bağırdım telefonda. "Ya anlatacaksın nedenlerini ya da bu iş burada bitecek." Artık kanıksadığım iş çekişmeli gözyaşlarının dışında hiçbir somut yanıt vermedi. Beklediğim yanıt ertesi gün beklemediğim bir yerden Merve'nin büyük yengesinden geldi. Beni dumura uğratacak bir cümleyle başladı yenge sözlerine. "Merve nikahlı. Yanlış anlamayın, evli değil. Mehmet abimin, Merve'nin babası, amcasının oğluyla görücü usulüyle nikahladılar kızdı. Oğlan Almanya'da. 6 ay içinde düğün yapacaklardı ama damat beyin Almanya'da başka biriyle ilişkisi varmış. Bizimkiler duyunca kıyamet koptu. Boşanma davası açılacak ama oğlan kurnaz, para istiyor. Merve sevindi olanlara ancak hareketlerine dikkat etmek zorunda. Babasını sokağa yalnız bırakmaması bu yüzden. Mahkemeye sunulabilecek olumsuz delil yaratmamak için. İnanmalı mıydım yoksa masalcı yengeden masallar dinlediniz deyip geçmeli miydim kestiremedim doğrusu. 3 yıl içinde öylesine çok şekil değiştirmişti ki anlatılanlar. Yengesi, teyzesi, annesi, arkadaşları hepsi bir yana Merve de bıkıp usanmadan beni şaşırtma çabalarını sürdürüyordu. Örneğin Bağdat Caddesi'nde yürürken telefonum çalıyor, Merve ne işin var burada? Piyasa mı yapıyorsun? Kıskançlıkla sarmaladığı aşırılıklarının sınırı yoktu. Birkaç arkadaşımla bir pastanede oturmuş çay içerken araması ve ardından söyledikleri bardağa taşıracak son damlaların başlangıcı oldu galiba. Oktay, yoldan geçen kızlara bakışını beğenmedim, bilmiş ol. Sol köşedeki masada oturan sarışını da amma yazdın ha. Fırladım kalktım masadan. O burada diye durmadan yeniliyordum ağzımın içinde. Gözlerimle salondaki masaların tümünü taradım. Hayır, Merve Hanım'ı uyan hiç kimse yoktu yakınımda. Deliye dönmüştüm. Resmen oyun oynuyordu benimle. Telefonu kapattım, internete girmedim o gece. İlk kez bu derece kızmıştım. Bakalım nasıl affettirecekti kendini? Daha doğrusu affettirebilecek miydi? Ertesi gün öğlene kadar haberleşmedik. Öğlen sana sürprizim var diye mesaj atmış. Yanıt vermedim. Akşam üzeri telefon açtı. Oktay, dün için çok kızdın mı bana? Aşk olsun. Yalnız değildim. Halam vardı yanımda. Bak ne diyeceğim. Senin için poğaça yaptım. Bizim apartmanın girişindeki güvenliğe bırakacağım. Aldırıver ya da gel kendin al. Afiyet olsun. Galeride çalışanlardan birini gönderdim. Gidip de oralardan boş dönmeye niyetim yoktu açıkçası. Ona olan güvenim yerlerde sürünüyordu. Gönderdiğim oğlan elinde kocaman bir tepsiyle geri döndü. Mis gibi kokuyor abi dedi. Çayın altını yakayım mı? Ne yalan söyleyeyim, nefis bir poğaçaydı. O güne kadar yediklerimin belki de en güzeli. Merve'nin sunduğu ziyafetin sonlarına gelmiştik ki Nilay belirdi galerinin kapısında. Tam zamanında geldin diye kucakladım kardeşimi. Gelininin elinden çıkmış poğaçaların tadına bakmalısın. Becerikliyim seninki dedi Nilay. Boş tabağını masaya bırakırken eline sağlık ama bu onu kurtarmaz. Haklısın, beni defalarca uyaran canım kardeşime ilk kez hak veriyordum. Ne yapabiliriz onu söylesen. Abi aklıma ne geldi biliyor musun? Yaptığı şu hamur işi bile hanım hanımcık bir kız olduğunu gösteriyor. Az çok. Acaba diyorum bu kadar tutucu aile. Kapılı falan olmasın kız. Seni de uzaktan uzağa gördü. Olmaz bu iş diye yaklaşmıyor belki. Keşke öyle olsa. Herkesin inancı kendine. Nasıl karışabilirim ki ben? Yaptığı seçime, yaşam tarzına saygı duyabilirim ancak. Kısa süren suskunluğun ardından yoruldum Nilay dedim. Fısıldar gibi. Tükendim artık. Bu işi aydınlatmak sana düşüyor. Ama abi sen değil miydin bırak bana halledeyim diyen? Al işte. Poğaçaları aldığımız apartmandan başla istersen incelemeye. Erenköy'deki muhteşem sitenin en görkemli yapısı. Sonrası sana kalmış. Verdiğim adrese gitmiş Nilay. Güvenlik görevlisiyle konuşmuş, ilginç bir söyleşi geçmiş aralarında. Daire almak istiyoruz demiş Nilay. Bu apartmanda boş bir daire olduğunu söylemişlerdi. Yanlışlık olmasın, boş daire yok bu binada. Kalyoncular burada oturmuyor mu? Uzaktan akraba olurlar bize. Hayır, o isimde kimseyi tanımıyorum. Ayten Hanım, kocası Mehmet Bey, kızları Merve, Karadeniz'de tanınmış bir ailedir. Bu apartmanda Karadeniz'de kimse yok abla. Nilay'ın çabaları boşa gitmişti. Benim durumumsa içler acısıydı. Elimde delil olarak tuttuğum adres de açığa çıkınca tutunacak kıymık kadar dayanağım kalmamıştı. Ancak çektiğim çileyi yeterli bulmuştu galiba Tanrı. Aradığımız yanıt hiç ummadığımız bir yerden eski nişanımın annesi Nurhan Hanım'ın ağzından ulaşacaktı bizlere. Adı sıkça duyulan bir sosyal yardım derneğinin üst düzey yöneticisi hanımefendilerini bir araya getiren 5 yıldızlı otelin küçük salonundaki dernek toplantısı. Toplantının yasal bölümü sona ermiş, özgürce sohbet edilip dedikodu yapılabilecek çay saatine gelmiş sıra. Gözler U şeklindeki masanın sol köşesinde oturan orta yaşın üzerinde ancak genç görünümlü, alacalı giyimi, abartılı makyajıyla ilk bakışta seçilen kadının üzerinde. son maceranı anlatsan Meltem abla, diyor yanında oturan kadın. Bu seferki öncekileri de bastırdı galiba. Öyle oldu, diye hınzırca gülüyor Meltem. Sanal aşkı 3 yıl sürdürebilen varsa gelsin, alnını karışlayayım. Kim bu zavallı? Ballandıra ballandıra anlatıyor kadın. Gençten biri, 34 yaşındaydı yazışmaya başladığımızda. Öyle bir tutuldu ki bana, değmeyin gitsin. Gölge gibi adım adım izledim de ruhu duymadı. Bir yerlere gidip oturuyor arkadaşlarıyla. Tam karşısındayım. Keyifle çayımı ya da kahvemi yudumluyorum. Kör gözlerle bakıyor yüzüme. Haklı çocuk, genç, çıtır, kızların arasında arıyor Merve'yi. İşi gücü yok mu bunun? Olmaz mı? Göztepe'de oto galerisi var. Adı Oktay, Oktay Sözen. Ne? Diye atılıyor Nurhan Hanım. Kızımın eski nişanlısı o. Yazık çocuğa yol. Merak etme, finalleri oynuyoruz. Bu iş çok uzadı zaten, sıkıldım, bitireceğim artık. Daha önce de sosyetenin önde gelen ailelerinden birinin oğluyla yaşadığı benzer macerayı anlatıyor bu kez. Kahkahalar, gırgır, şamata. Ha bu arada Meltem Hanım Göztepe'de değil, küçük yalıda oturuyormuş. Evli barklı, 57 yaşında bir hanımefendiymiş kendileri. Psikolojik tedavi görmüş. Kocasının ihaneti kötü etkilemiş kadıncağızı. Hıncını genç erkeklerden çıkarmaya başlamış. Kocası da işlediği suçun bilincinde, karısının avunması uğruna yaptıklarına göz yumuyormuş. Bunları duyunca neler hissettim. Hayal kırıklıklarını önceden peşinde yaşadığım için büyük bir yıkım olmadı benim açımdan. Ancak yaşamımın en güzel 3 yılını 57 yaşındaki psikopat bir kadının avuçlarında erittiğimi düşünmek yeterince üzücüydü. Gene de küçük avuntular yarattım kendime. Bu macerada sona bırakma hatasında bulunduğum, kimsin sen sorusunu en başta sormam gerektiğini ve bu can alıcı sorunun yanıtını tam olarak almadan kimselere selam bile vermemeyi öğrendim en azından. Ne yaparsınız? Alınacak bazı derslerin bedeli benimki gibi biraz ağır olabiliyor bazen. En büyük ödül. İlk kez Bursa Kitap Fuarı'ndaki imza günlerinde karşılaştık onunla. Otobüsten inip ayağımın tozuyla fuar alanına koşmuştum. Yayın evinin standındaki herkese tek tek kucaklaşıp özlem gidermiştik. Yıllardır o kadar çok şeyi paylaşmıştık ki akraba gibi olmuştuk hepsiyle. Tek yabancı oydu. Yayın evinin Bursa temsilcisi Eylem, ev arkadaşım Nilüfer diye tanıştırdı. Burada bir kitap evinde çalışıyor. Standın sağ köşesine yerleştirilmiş kasanın başında satılan kitapların parasını alıyordu. Fuar boyunca görevi buydu. Sarışın değildi ama vücut yapısıyla Kuzey Avrupa, özellikle de İskandinav ülkeleri kadınlarını çağrıştıran farklı bir tipi vardı. İlk düşündüğüm kişilikle bir güzelliğe sahip olduğuydu. Bazı televizyon kanallarında ünlü sunuculara zayıf göstermek için uygulanan ekran hilelerinin doğal ürünüydü sanki. Orta yaşlarda olmasına karşın incecikti bedeni. Boyu da oldukça uzundu. Yüz hatları düzgündü. Çıkık elmacık kemikleri, iri gözleri, biçimli dudaklarıyla eski çağlardan fırlayıp gelmiş Yunan tanrıçalarını andırıyordu. Koyu renk saçları hiçbir kadının kolay kolay cesaret edemeyeceği kadar kısa kesilmişti. Neredeyse erkek tıraşı. Kendine fazlaca güvendiği her halinden belliydi. Saçlar geri plana itilince yüz hatlarının daha belirgin biçimde ortaya çıkacağının farkındaydı. Ya da saçların varlığıyla dışa vurulacak güzelliği pek umursamıyordu. Tavırlarında hafiften bir boş vermişlik seziliyordu zaten. Gözlerinin derinliklerinden kopup gelen sıcacık gülüşüyle ''Hoş geldiniz'' dedi bana. Tokalaşmak için uzattığı elim yumuşacıktı. İnce uzun, bembeyaz, kalem misali parmaklar. O parmaklarla kağıt paraları destelemesini, bozuklukları çakıl taşlarıyla oynarmış gibi estetik devinimlerle kasaya yerleştirmesini izlemek keyif vericiydi. Fuar alanı çok kalabalıktı. Standın önünde uzun kuyruklar oluşmuştu. Seçtikleri beğenilerine uygun kitabı yazarını imzalatmak için bekleşen her yaştan onlarca insan. Sıranın kimde olduğunu anlamak için başımı kaldırdığımda 9-10 yaşlarında dünya tatlısı bir kız çocuğuyla göz göze geldim. Ellerindeki kitapları imzalatmak için sabırsızlanan okurlara yaşından ve konumundan umulmayacak bir beceriyle yardım ediyordu. O çocuğun arasında tanıştık kendisiyle. Kömür karısı gözlerini gözlerime dikip adım Şive dedi. Nilüfer'in kızı diye tamamladı Eylem. hepimizin bir tanesidir o. Nilüfer ve Şive ile kısa sürede kaynaşıverdik. Bir sonraki fuarda buluşmak üzere vedalaşırken iki sıcak kalbi daha yanıma çektiğimi hissediyordum. Sevmiştim onları. Ama özel yaşamları hakkında en ufacık bir fikrim yoktu. İşin doğrusu bu yönde bir merak gelişmemişti beynimde. Yeterince sıcak olsa da belli bir süreyi kapsayan, yüzeysel beraberliklerdi yaşadıklarımız. Kimselere bir şey sormadım onlar hakkında ama rastgele duyduklarımla epey bilgi sahibi olmuştum. Bilmesem de olabilecek bir sürü ayrıntı. Şive henüz 3 yaşındayken kocasından ayrılmıştı Nilüfer. Zorlu, acılı bir öyküsü vardı. Güçlükle kurduğu iki kişilik dünyasında ayakta kalmaya çabalayan, yaşam kavgasının ortasında oradan oraya savrulurcasına dengesini koruyup düzenini kurmuş, hepsinden önemlisi bunca hengame arasında başını dik tutmayı başarmış ender kadınlardandı Nilüfer.